Ayrım 12, sayfa 121, Temmuz 1938. Benim için onun yüzünü öper misin? Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda Mavi Salon'un yanındaki odaya yatırıldı. Bu odada eskiden Sultan Reşat yatardı. Yüksek tavanlı ve üç penceresinden denizi gören bir odaydı. Pencereler ince işlemeli kumaş perdelerle süslenmişti. Yerler parke döşemeydi. Duvarlarda mavi zemin üzerinde sarı renkli irili ufaklı yıldızlar parlıyordu. Tavandan da kristal bir avize sallanıyordu. Bu odada Atatürk ceviz ağacından oyma bir karyolada yatıyordu. Yatağın başucunda bir komodin, ayak ucunda da bir şezlong vardı. Hemen karşısında geniş, kristal aynalı bir dolap yükseliyordu. Pencere önlerinde ise mavi, hereke kumaşlarıyla kaplı koltuk ve sandalyeler vardı. Köşeye yastıklı bir sedir konmuştu. Arada bu nispeten küçük odada sıkıldığında pembe salona taşınıyordu. Pembe salon çok daha geniş ve görkemliydi. Yatak balkona yakın bir yere yerleştirilmişti. Ancak bu salonun tek dezavantajı banyoya uzak oluşuydu. Atatürk banyoya geçerken yoruluyordu. Buna da pratik bir çare bulundu. Sarayın duvarı özenle delinerek yandaki banyoya bir geçit yapıldı. Bu geçidi gizlemek için de yatağın yanı başındaki Fransız stili aynalı dolap kullanıldı. Dolabın arkası söküldü ve duvara yanaştırıldı. Böylece Atatürk dolabın kapağını açıp içine girince kestirmeden banyoya geçmiş oluyordu. Atatürk bu ferah atmosfer ve yata göre çok daha serin olan saray ortamında ilk günler bir nebze rahat etti. O rahatlıkla da yeniden kabullere ve görüşmelere başladı. O dönemde en çok yanında olanlar Başbakan Celal Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Ancak yaz sıcağı bastırdıkça sıkıntıları yeniden artmaya başladı. Yaverleri çaresizlik içinde yatak odasının pencere ve duvarlarına bahçeden hortumla su sıkıyordu. Böylece sıcağın etkisi önlenmeye çalışıyordu ama nafile. Hiçbir önlem işe yaramıyordu. Bunun üzerine hükümet Atatürk için bir konsültasyon kurulu oluşturulmasına ve hastayı sürekli olarak bu kurulun bakım altında tutmasına karar verdi. O güne kadardı ki bakımında gözlenen dağınıklığın önlenebileceği umuluyordu. Profesör Doktor Nihat Reşat Belger, Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp, Operatör Doktor Mim Kemal Öke, Ordinarius Profesör Doktor Akil Muhtar Özden, Sinir Hastalıkları Mütehassısı Profesör Doktor Hayrullah Diker, İç Hastalıkları Mütehassısı Profesör Doktor Süreyya Hidayet Serter, Sağlık Bakanı Doktor Hulusi Alataş ve Başbakanlık Müsteşarı Doktor Asım Arar ile Doktor Abravaya Marmaralı'da Doktor Kamil Berk'ten oluşan 11 kişilik konsültasyon kurulu 30 Temmuz günü saat 15'te Atatürk'ün muayenesi için sarayda toplandılar. Herkes iyi bir haber için gözlerinin içine bakıyordu. Doktor Asım İsmail Arar (parantez Sağlık Bakanlığı Müsteşarı). Sarayda temas ettiğimiz kimselerin hepsi meyus bir haldeydiler. Her ağızdan bir şey duyuyorduk. Umumi Katip, Hususi Kalem Müdürü, Başyaver gibi dairenin amirleri ve Atatürk'ün yakınlarının her biri bir şeyden şikayet ediyorlardı. Şikayetler Atatürk'e iyi bakılmadığı ve lazım gelen ihtimamın gösterilmediği hususunda birleşiyordu. Kılıç Ali (parantez silah arkadaşı). Atatürk'ün hastalığı günden güne vahimleşiyor. Istırabı ve su tazyiki dolayısıyla sıkıntıları çoğalıyordu. İdrar da günden güne daha ziyade azalmaya başlamıştı ki bunların hiçbiri hayra alamet değildi. Atatürk'ün karnı günden güne büyüyordu. Bu büyüklük artık tamamen göze çarpıyordu. Bundan dolayı Aziz Atatürk artık yatmakta ve teneffüs etmekte müşkülat çekmeye başlamıştı. Profesör Doktor Akil Muhtar Özden (parantez doktoru). Yatağın ayak ucunda Afet ve Sabiha Gökçen hanımlar var. Hastayı görüyoruz. Çok zayıflamıştır. Yüzünde aşikar acı düşünceleri olduğunu gösteren alametler var. Ödem aşikar. Kasıklara kadar hafif bir surette çıkıyor. Çok asit var. Kalp zafiyet göstermiyor. Kendisi karnından şikayet ediyor. Bir de sağ baldır nahiyesindeki uyuşukluk hissini anlatıyor. Doktorlar muayeneden sonra konsültasyon için ayrı bir odada toplandılar. Hastanın karnındaki asit çoğalmıştı. Ara sıra ateşleniyordu. Asitin karnından şırıngayla alınmasından söz edildi. Ama bunun tehlikesi düşünülerek ertelendi. Karın ağrılarına karşı ilaç verilmesi kararına varıldı. Bu konsültasyon sırasında odaya atanın yanındaki Zevat da girip çıkıyordu. Profesör Akil Muhtar Özden, konsültasyon sırasında yapılan konuşmaların ataya iletilmemesini rica etti. Sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir, dedi. Ama bu öğüde uyulmadı. Çünkü Atatürk her şeyi bilmek istiyor ve en ince ayrıntısına kadar sorular soruyordu. Orada doktorlar bir başka sürprizle de karşılaştılar. Tedavi için yurt dışından iki hekim çağrılmıştı. Bunlardan biri Berlin Tıp Fakültesi'nde Dahiliye Kliniği Direktörü Gustav Bergmann, diğeri ise Viyana Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Hans Eppinger'di. Bu iki profesör de karaciğer hastalıkları konusunda uzmandılar. Bu durumda Türk doktorlar kesin karar için bu iki yabancı hekimin yapacağı muayenenin de beklenmesi kararına vardılar. Hatta Fisenger'in de yeniden çağrılması düşünüldü. Sonunda 31 Temmuz günü önce Doktor Eppinger İstanbul'a geldi ve diğer meslektaşını beklemeden hemen Atatürk'ü muayene etti. İlk tepkisi kötü bir Fransızcayla "Uncas triste." Güç bir vaka demek oldu. Daha önceki doktorlarına hiç danışmadan kendince bir kür uygulamaya soktu. Atatürk'e bol bol kavun karpuz yedirdi. Sonunda hasta ishal oldu ve karın ağrıları iyice arttı. Atatürk yanındakilere bu doktordan hiç memnun kalmadığını söyledi. Almanya'dan davet edilen Profesör Bergmann, Avustralyalı meslektaşından bir gün sonra geldi ve o da hastayı muayene ile işe koyuldu. Bambaşka bir kür uygulamaya koydu. Atatürk'ü rendelenmiş elma rejimine soktu. Bu kez de sonuç kabızlık oldu. Durum inanılır gibi değildi. Bir gün 11 kişilik koca bir doktorlar heyeti hastayı muayene ediyor, teşhisler koyup tedaviler öneriyor, ertesi gün bir başka doktor gelip bambaşka bir yöntem uygulamaya koyulabiliyordu. Sonunda Türk ve yabancı hekimler bir arada toplanıp son bir rapor yazmaya koyuldular. Adeta her kafadan bir ses çıkıyordu. Raporu Nihat Reşat Bey yazıyor, Profesör Doktor Akil Muhtar o sırada Atatürk'ün genel sekreteri Hasan Rıza ile sohbet ediyordu. Profesör Neşet Ömer bu duruma kızarak "Yahu masa başına gelsenize şu işi bitirelim." diye bağırdı. Bu tablo anında içeride yatan Atatürk'e ulaştırılıyor. "Sizin hastalığınızla uğraşacaklarına bir kenara çekilip lakırdı ediyorlar." diye haber uçuruluyordu. Hastanın tedaviye inancı günden güne yok oluyordu. Doktorlar o günkü raporda "Atatürk'te bir siroz vardır" ifadesini ilk kez bu nitelikte yazdılar. Raporun sonundaki ifade ise aynen şöyleydi: Sonuç ciddi ve vahimdir. O gece Atatürk'ün yaveri Salih Bozok bir mektupla bu sırrı Ankara'ya İsmet Paşa'ya duyurdu. Aziz ve muhterem büyüğüm İnönü, ben bu mektubu sonuna kadar yazmaya, siz de okumaya bilmem muvaffak olabilecek miyiz? Parmaklarım kırık, gözlerim kör olsaydı da ben size böyle acı bir mektup yazmaya muktedir olmasaydım. Fakat vatan aşkı, millet ve memleket sevgisiyle işittiklerimi, gördüklerimi acı ve feci de olsa size bildirmeye bir vazife, bir borç bildim ve bu mektubu yazmak mecburiyetini hissettim. Sevgili paşam, büyük kurtarıcımız, Atatürk'ümüzün dün ecnebi profesörlerin de bulunduğu bir sıhhi heyet tarafından muayene edildi. Konsültasyon neticesinde icap edenler yapıldı. Fakat bu konsültasyonda bulunan bazı doktor arkadaşlar tarafından bana mahrem olarak söylenenlere ve benim de görüp anladığıma göre Atatürk'ümüzün bugünkü sıhhi vaziyeti korkulacak kadar vahimdir. Kalbim parçalanarak size bu elim haberi vermek mecburiyetinde kaldığım için ayrıca acı duymaktayım. Artık buna göre ne yapmak ve nasıl bir tedbir almak lazımdır bilemem. Ankara'da bulunduğunuz için buradaki vaziyetten sizi, memleket ve milletimin büyüğü, kıymetli İnönü'müzü haberdar etmekle vicdani vazifemi yapmak istedim. Gözyaşlarımla ve derin saygılarımla ellerinizden öperim. Bozok, bu mektubu oğlu Cemil'le Ankara'ya gönderdi. İsmet Paşa mektubu okuduktan sonra şu cevabı yazdı. Kardeşim Salih, mektubunuzu büyük teessürle okudum. Dayanılmaz bir surette yüreğim bir daha sızladı. Acılı duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Vefalı, vatanperver kalbinizi elemlerini anlıyorum. Elimden geldiği kadar vaziyeti takip ettim. Hastalığın ciddi olduğu görülüyor. Ben kuvvetli, ümidimi muhafaza ediyorum. Hastalığın tavaffuk haline geçmesi ve vücudun kuvvetlenmesi ihtimali daima vardır. Son alınan sıhhi tedbirlerin de canımızdan sevgili hastamızın afiyeti için yeni bir ümit şulesi olduğuna inanıyorum. Kardeşim Bozok, sevgili Atatürk'ü gördükçe onun ümidinin sarsılmasına ve mümkün olduğu kadar neşeli kalmasına çalışmalıyız. Yine en büyük sıhhi iyilik onun maddi ve manevi kuvvetinden gelecektir. Beni haberdar etmek lütfunuza çok minnettarım. Bozok, teessürlü ümitli olarak ve candan dua ederek takip ediyorum. Bergman, parantez Alman doktor, tecrübeli, şöhretli bir doktor imiş. Bu hastalığın seyrinde birdenbire iyilik, tavaffuk devresi husule geldiği vakiymiş. Bu ihtimaller çok ümit bağladığımız ışıklardır. Atatürk'ü gördüğün zaman yormayarak benim tarafımdan ellerini, yüzünü hasretle öper misin? Mektuplarını daima beklerim. Gözlerim yaşlı olarak muhabbetle gözlerinden tekrar tekrar öperim sevgili kardeşim. Salih Bozok neden durumu acilen İnönü'ye haber vermişti? Ne tedbir alınır bilemem derken muhtemel bir iktidar boşluğunu mu kastediyordu? Bu soruları yanıtlayabilmek için o günlerde Atatürk'ün Ankara ve İstanbul'daki arkadaşları arasında alttan alta süren bir iktidar mücadelesinin filizlendiğini kabul etmek gerekir. Atanın hastalığının yabancı doktorlarca tescillendiği günlerden bir gün, bu kez de Başbakan Celal Bayar'ın hastalık haberi gelmişti. O da karaciğer krizinden yatağa düşmüştü. Atatürk neredeyse kendi derdini unutmuş, yakın dostlarının birer birer rahatsızlanmasının acısını çekiyordu. Haberi alınca şunları söyledi: "Ben hasta yataktayım. Celal Bey de hasta yatıyor. Fevzi Paşa'nın da şekeri var, o da hasta. Ne olacak bilmem." Kılıç Ali, Bayar'la ilgili bu anıyı naklettikten sonra şunları yazar: "Atatürk'ün söylediği bu sözler arasında bu iki isimden başkasından bahsetmemesi, o zaman hepimizin ehemmiyetle nazarı dikkatini celbetmiş ve buna türlü manalar vermiştik. O aralar herkesin kafasının bir yerinde bu soru vardı: Atatürk'ten sonra ne olacak?" Atatürk'ün hemen yanı başındaki bir grup İnönü'ye son derece soğuk bakıyor ve Atatürk'ün ileriye dönük bir konuşmada Bayar ve Çakmak'ın adları vermesinden mutlu oluyordu. Kılıç Ali, Atatürk'ün son günlerini anlattığı hatıratında Bozok İnönü haberleşmesi için de şunları aktarıyor: "Atatürk, Salih'in İsmet Paşa'ya da bu malumatı haber verdiğini haber alınca fena halde hiddetlenmişti. Salih'i çağırtıp, 'İsmet Paşa'ya benden niçin bahsediyorsun? Bunun manası nedir? Bu hareketini hiç beğenmedim,' diyerek muhazelerde bulunmuştu."